TRT 24 YouTube kanalında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Doktor Bahaettin Şakir'i Nasıl Bilirsiniz başlıklı yazısını paylaşıyoruz. İttihat ve Terakki'nin merkez heyetinin en önemli kişilerinden birisi de Doktor Bahaettin Şakir'dir. O adeta cemiyetin derin yapısının lideri gibidir ve cemiyetteki görevinden dolayı İttihat ve Terakki hükümetlerinde bakanlık yapmamıştır. Buna karşılık İttihatçıların istihbarat teşkilatı olarak oluşturduğu yurt içi ve yurt dışında operasyonlar yapan Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli isimlerinden biri olmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa adına Kafkas cephesinde bulunmuş ve tehcir sırasında yapılan katliamların organizatörü olmakla itham edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonunda önde gelen diğer İttihatçılar gibi Türkiye'yi terk eden Bahaettin Şakir, Ermenilerin takibinden kurtulamayacak ve Berlin'de bir suikast sonucunda hayata veda edecektir. 1874 yılında dünyaya gelen Bahaettin Şakir'in doğum yeri olarak İstanbul ve İstimliye şeklinde iki farklı yer belirtilmektedir. O henüz 18 yaşındayken askeri tıbbiyeyi yüzbaşı rütbesiyle birincilikle bitirmiş ve sonrasında İttihat ve Terakki içinde Doktor Nazım ve Doktor Rusuhi gibi doktor olarak anılan 3 kişiden biri olmuştur. İttihat ve Terakki'nin ilk üyelerinden olan Bahaettin Şakir, sonradan resmi veliaht ilan edilecek olan Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin doktorluğunu yapmış, hatta onun verdiği paraların Jön Türklere ulaştırılmasında aracı olmuştu. Ancak yurt dışındaki iddiaçılarla haberleştiği gerekçesiyle Erzincan'a sürgün edilecek ve buradan firar ederek Paris'e gidecektir. Avrupa'dayken cemiyetin geçirdiği sarsıntıdan çıkmasında ve Ermeni örgütleriyle işbirliği yapmasında aktif bir rol üstlenmiştir. O Balkan komitelerini ve Ermeni ihtilal komitelerini Avrupa'daki sosyalist ve anarşist örgütleri inceleyerek İttihat ve Terakki'nin bir fikir kulübünden ihtilalci ve komitacı bir kimliğe dönüşmesini sağlayan ve orduda örgütlenmeden başarıya ulaşılamayacağını öngören kişidir. Firarında ve Paris'te kaldığı dönemde en çok yardımı Ermeni entelektüel Diran Kelekyan'dan gören Bahaettin Şakir, Arif Cemil'e göre 24 Nisan 1915'te Ermeni aydınlarının Ayaş ve Çankırı'ya sürülmesi sonrasında onun ortadan kaldırılmasını organize eden kişi olmuştur. Hristiyanlara düşmanlığıyla bilinen Doktor Nazım'dan etkilenen Bahaettin Şakir, önce İslamcılık, sonra da Türkçülük düşüncesini savunmuş, Prens Sabahattin tarafından ortaya atılan ademi merkeziyetçilik fikrine ise şiddetle karşı çıkmıştır. Bahaettin Şakir, İttihat ve Terakki'nin Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşmesinde önemli bir rol oynamış, hatta meşrutiyetin ikinci defa ilanı için Erzurum'u seçmiş, bunun için Hüseyin Tosun'u buraya göndermişse de valinin örfi idare ilanıyla hedef gerçekleşmemiş ve meşrutiyet manastırda ilan edilmişti. Bahaettin Şakir'in meşrutiyetin ilanı sonrasında İttihatçıların padişah ve sadrazamla muhatap olmaları için oluşturduğu heyette yer alması, İttihatçıların yayınladığı Şura-i Ümmet gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlenmesi, onun cemiyet içindeki ağırlığını göstermektedir. Gürda dönüşünde Mektebi Tıbbiye'deki görevine iade edilen Bahaettin Şakir, 1918'e kadar resmen hem bu görevini hem de atandığı Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığını devam ettirmiştir. Bahaettin Şakir'in Ermenilere karşı ilk hareketi olarak 1909'da Adana'da yaşanan olaylar gösterilmektedir. Benzer bir durum Arnavutlara karşı da yaşanmış, Doktor Nazım ve Doktor Bahaettin Şakir, Arnavutların silahsızlandırılması için hükümete baskı yaparak Arnavutların küstürülmesine ve isyanlarına neden olmuşlardır. Bu durumun ağır bir faturası Balkan Harbi'nde çıkacak ve Osmanlı Devleti Arnavutların desteğinden büyük ölçüde mahrum kalacaktır. Balkan Harbi'nde Edirne'de görev yapan Bahaettin Şakir, Bulgarlara esir düştü ve İstanbul'a dönüşünde Teşkilat-ı Mahsusa'da siyasi bölüm şefi olarak yer aldı. İttihat ve Terakki'nin savaşa girme kararında etkili isimlerden birisi olduğu gibi, savaş esnasında Kafkas cephesinde aktif olarak bulundu. Görevi, Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kafkasya operasyonları kapsamında Rus egemenliğindeki Türkiye toplulukları ayaklandırmaktı. Bunun için Erzurum'a geldi ve kurduğu Kafkas İhtilal Cemiyeti ile Kafkas topluluklarını harekete geçirmeye çalıştı. Ayrıca 3. Ordu bölgesinde gönüllü alaylar oluşturarak Bahaettin Bey müfrezesi denilen bu birliklerle Ruslara karşı savaştı. Ancak bu faaliyetleri mülki ve askeri erkanın üzerinde bir konum sergilemesi, İttihat ve Terakki temsilcisi olarak parti kimliğiyle hareket etmesi komutanların şikayetlerine yol açtı. Bahattin Şakir 1915 Mart'ında İstanbul'a döndü ve bundan sonra Teşkilat-ı Mahsusa adına dışarıda bir isyan çıkarma yerine Ruslarla işbirliği yapma ihtimaline binaen Ermenileri hedef alan planlar yapmaya başladı. Bahattin Şakir, tehcir kararının alınmasında ve uygulanmasında en önemli isimlerden birisi olarak değerlendirilmektedir. Diğer iddia ise oluşturduğu özel örgüt vasıtasıyla tehcir esnasında yaşanan katliamları organize ettiği şeklindedir. İddiaçı aydınlardan Ahmet Rıza Bey'in, mutaassıp bir vatansever olarak tanımladığı Yahya Kemal'in saplandığı fikirleri şiddet ve hiddetle savunduğunu ifade ettiği Bahattin Şakir'i Hüseyin Cahit tam bir Jacoben olarak tarif etmiştir. Bahattin Şakir Ermenileri iç düşman olarak değerlendirmiş ve tehcir sırasındaki faaliyetlerini buna göre organize etmiştir. Bu nedenle Süleyman askeri tarafından programda yağma ve talan olmadığı şeklinde uyarılmış, Şükrü Bileday'a göre benzer ikazlar birçok kez Merkezi Umumi tarafından da yapılmıştır. 6 Mart 1916'da 3. Ordu Komutanlığı görevine başlayan Vehip Paşa, mütareke döneminde tehcir ve takdil mahkemelerinde okunan raporunda tehcirin bir katliama dönüşmesiyle ilgili olarak onu suçlamakta ve otomobiliyle gezerek katliam emirleri verdiğini ifade etmektedir. Paşa'ya göre bununla ilgili delil olmamasının nedeni Bahattin Şakir'in emirleri şifahi olarak vermesiydi. Yine Trabzon tehciri davasında Trabzon tehcirinin planlanmasında onun etkili olduğu ve emirleriyle bölgedeki Ermenilerin bir kısmının çocuklarıyla birlikte öldürüldüğü hatta denize döküldüğü iddia edilmiştir. Bahattin Şakir, Mamuretül Aziz tehciri davasında gıyabında yargılanmış ve idama mahkum edilmiştir. Gerekçelerde çok ağır iddialar yer almakta ve suçlarının sabit olduğu belirtilmektedir. Bunlar Teşkilat-ı Mahsusa reisi sıfatıyla Trabzon ve Erzurum'a giderek hapisten tahliye edilen kişileri Ermeniler aleyhine teşkilatlandırmak, onlar vasıtasıyla Ermenileri öldürtmek, mallarını yağma ettirmek, valilere gönderdiği şifrelerle Ermenilerin imhası için emirler vermekti. Bunun yanında herhalde vicdanını rahatlatmak için olsa gerek, eşinin anlatımına göre iki yetim Ermeni çocuğunu evlatlık olarak İstanbul'a getirmiş ve onları yetiştirmiştir. Bahattin Şakir bir ihtilalci olarak Mehmet Reşad'ın ölümüyle tahta çıkan ve tam bir iddiaçı düşmanı olan Vahdettin'i tahttan indirme planları da yapmıştır. 1918'de Mondros Mütarekesi sonrasında ülkeyi terk eden iddiaçı liderler arasında yer almış ve ölümüne kadar yaşayacağı Berlin'e gitmiştir. Enver Paşa ile milli mücadele için Bolşeviklerin yardımını alma amacıyla Moskova'ya giden, Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kurultayı'na katılan kişilerden birisi de Bahattin Şakir'dir. 1921'de yeniden Berlin'e döndü ve 1922 yılında eski Trabzon valisi Cemal Azmi ile bir suikaste kurban gitti. Ancak suikastçılar yakalanamadı. Bugün Doktor Bahattin Şakir'in mezarı Berlin'de bulunmaktadır. Öldüğünde eşi ve çocukları Berlin'de parasız kaldılar. Atatürk devrinde Bahattin Şakir'in ailesine Ermenilerden geriye kalan mallardan Osman Bey'de 4 katlı bir bina, İnönü devrinde de Galata'da dükkan hissesi verilmesi, Cumhuriyet İdaresi'nin katliam iddialarına rağmen ailesine sahip çıktığını göstermektedir. Ayrıca belli zamanlarda mezarının taşınması gündeme getirilmektedir. En son iddiaçı olmasıyla bilinen Celal Bayar, bıraktığı vasiyetinde bu talebi dile getirmiştir. Bahattin Şakir'in bir hatıratının olmaması nedeniyle hakkındaki iddialara nasıl bir cevap verdiğini bilmek mümkün değildir. Yine tehcir davalarında bizzat yargılanamaması da suçlamalarla ilgili önemli bir boşluktur. Buna karşılık hakkında ortaya atılan iddialar ve mahkemelerde şahitlerin verdiği ifadeler, tehcirin katliama dönüşmesinde önde gelen isim olduğunu ortaya koymaktadır. Bugün de soykırım iddialarının temelindeki en önemli kişinin Doktor Bahattin Şakir'in icraatları olduğu görülmektedir. Sonuçta belki de Jacobenliğinin bir sonucu olarak Diyarbakır valisi Doktor Reşit'in dediği gibi Türklüğü hekimliğine galebe çalmış ve bu felaketlerde başrolde yer almıştır.